Ayrım 32, Kongo'ya ait Jean-Christophe Grange, sayfa 329, 77. bölüm. Öğle saatinde öngördükleri gibi maden ocakları bölgesine varmışlardı. Kahverengi dalgaları kenevir saplarını kesen bir bıçak gibi yaran Piragua'da sabah saatlerinden öğlene kadar Ervan babasının itiraflarını enine boyuna düşünme fırsatı bulmuştu. Onun mahkemede yargılanması mümkün değildi. Her şey Kongo Kinshasa bölgesinde olmuştu ve 40 yıl önceydi. Hukuki açıdan bu asırlar demekti. Ama özellikle ihtiyarın bir daha tekrarlamayacağı o itiraflar dışında elinde en ufak bir kanıt yoktu. Gerçek sorun başkaydı. Suçlu muydu yoksa suçsuz mu? Tek yargıç Ervan'dı. Hem mahkeme başkanıydı, hem savcı, hem savunma avukatı, hem de jüriydi. Bu işe soyunduğunda kafasının neredeyse patlayacak hale geldiğini hissediyordu. En beklenmedik şey davanın tersine dönmüş olmasıydı. Babası, o rezil adam, katil ve ajan, annelerini döven o herif bir kurbana dönüşmüştü. Çocukluğunun akıl hastalığının iki dengesiz sapkının kurbanı olmuştu. Suçlu mu, suçsuz mu? ''Birazdan varacağız.'' dedi Marvin, kurşun geçirmez yeleğini giyip. Sıcaktan bunalmış ve şişkin can yeleğinin içinde zaten yeterince gülünç görünen Ervan yerinden kıpırdamadı. Aslında her ne olursa olsun kaygılanmaya bile gücü yoktu. ''Giy şunu.'' diye üsteledi Gregoire, ''gevşemenin sırası değil.'' ''Bu bölgede de silahlı gruplar olduğunu mu haber aldınız?'' ''Senin daha önce karşılaştığın gruplardan değil, Mau Mau'lar.'' Kadogolar son derece tehlikeli gruplar ve çok zor fark edilirler. İskelede bize karşılama töreni yapmaktan memnuniyet duyacaklardır. Ervan kafasını kaldırdı. Başka bir Monusco helikopterinin gelmesinden korkuyordu. Mavi bereliler komutanlarının öldürülmesinden sonra kesinlikle misilleme yapacaklardı. Bu düşünce aklına başka bir soruyu getirdi. Neden Pontuazo onu öldürmek istemişti? Kebekli bir silah kaçakçısıydı diye açıkladı Morvan. Yüzünde meşhum bir gülümseme vardı. Bu vahşileri silahlandırarak son iki gündeki katliamın baş mimarı oydu. Bu işi nasıl becerdi bilmiyorum ama kendi silah stoklarını bu silahlı çetelere yönlendirdi. Bu kaçakçılık işinde parmağı olan Montefiore'yi de o öldürdü. Sen de en kötü düşmanını yardıma çağırdın. Sen onun için sadece öldürülmesi gereken bir düşmandın. Hazmedilmesi gereken bir ifşaat daha. Gitgide kaotik bir hal alan bu sagada düşen maskeler. Tüm bunları nasıl biliyorsun? Erkek kardeşin 10.000 kilometre uzaktan bu haberi bana telefonla verdi. Ervan bu ölüler diyarı ile Luwak'ın arasındaki bağlantıyı anlayamıyordu ancak sormaktan da vazgeçti. Sonuçta bu bölüm onu ilgilendirmiyordu. ''Varmamıza daha ne kadar var?'' diye sordu. ''Yarım saat kadar.'' ''Çivi adam konusuna dönmek için yeterli bir süre.'' ''Bana devamını anlat.''
''Neyin devamını?''
''Bu sabah bana beyaz kurucular, Farabo'nun onlarla ilgili bir şey söylemeyeceğini öğrendiklerinde hakkımda aldıkları infaz kararından vazgeçler.'' dedin. Çivi adam tam olarak ne biliyordu? Rahibe Hildegard'a göre o da bir kurucular klanına mensupmuş.
''Bunu sana daha önce de söyledim.'' dedi Marvin derin bir iç çekerek. ''O dönemde bu aileleri iyice araştırdım.'' Onların uyguladıkları şiddeti, acımasızlıklarını gördüm. Ayrıca bu kokuşmuşların yombe büyüsüne inandıklarını da keşfettim. Tamamen animizmin etkisi altındaydılar ve lanetlenmiş olduklarına inanıyorlardı. Aşağı Kongo'yu terk ederlerken başka yerde huzura kavuşmak için büyücülerle bir anlaşma yaptılar.
Ervan bir tür esriklik yaşıyordu. Bu dava insanı bir uyuşturucu ya da alkol gibi etkiliyordu. Ne kadar çok alırsan o kadar çok ayakların yerden kesiliyordu. Ve üstelik kendini kurtaramıyordun. Bu hikayenin sonu nereye varacaktı?
Ne tür bir anlaşma?
Bir çocuk vermek zorundaydılar. Animist büyücülerin klasik bir talebi. Büyücüler kavmi körpe beden karşılığında onları özgürleştirdi.
Söylemek istediğin?
Mayombe'den ayrılmadan önce onlara kendi çocuklarından birini verdiler. Müstakbel Thierry Farabo.
Peki o kimin oğluydu?
Bunu hiçbir zaman öğrenemedim. Her ailenin nüfus kayıtlarını inceledim. Ama Kongo'da...
Bunu nasıl anladın?
Döperneke sayesinde. Onun ağzını burnunu kırdığım gece paçayı kurtarmak için başka bilgilerin yanı sıra bana bunu da anlattı. Klandaki kadınlar bu vicdan azabıyla yaşıyorlardı ve ona her şeyi anlatmışlardı. Kadınlar küçük çocuğun hayaletinin onlardan intikam almaya geleceğini düşünüyorlardı. Haklıydılar, ancak onların düşündüğü gibi bir intikam olmadı.
Büyücüler çocuğu öldürmemiş mi?
Tam tersine, onu yetiştirmişler. Ayrıntıları ancak Farabo'yu hücresinde sorguya çektiğimde öğrendim. Herkes onun anlattıklarının tutarsız olduğuna inanıyordu. Bu doğru değildi. Deliydi ama hatıraları son derece duru, son derece sarihti. Çocuklara anlatılan masallarda olduğu gibi klanın erkekleri onu bisikletiyle ormanda bırakmışlardı. Çocuk hiçbir şeyden kuşkulanmadan yol boyu bisikletini sürmüştü. Geri döndüğünde yakınları ortadan kaybolmuştu. Onlara seslenmeye, ses telleri yırtılıncaya kadar bağırmaya başlamıştı ama boşuna. Gece olmuş, engangalar onu aramaya gelmişti. Farabo eğitimi hakkında bana hiçbir şey söylemedi. Bugün sen onun çektiği acıları hayal edebilecek kadar çok şey biliyorsun. Onun sadece öğrenme yoluyla gelişemeyecek yetenekleri vardı. Ergenlik çağındayken korkulan bir animist büyücüye dönüşmüştü.
Gerçeklerde Farabo'nun kendisine benziyordu. Hezeyanlarıyla tutarlıydı. Bu kaçığın paranoyak psikozuna terk edilmiş çocuğun soğukkanlı kararlılığı eklenmişti. Büyücülerden nasıl kurtulmuş?
Bilmiyorum. Yıllar sonra Batı Kasai'de Cizvitler tarafından bulunmuş. Ona Thierry Farabo adını vermişler ve geri kaldığı okul hayatına dönmesini sağlamışlar. Bu isimle Lontano'daki jeoloji, mineraloji ve jitoloji fakültesine kaydoldu. Aslında söylendiği gibi tek ailesini, yegane düşmanlarını gözlüyordu. İlk cinayetinden itibaren kurbanının yanına bir şema, bir soy ağacı bıraktı. Bu şehrin kurucularına yönelik bir işaretti. Mucize çocuk geri dönmüştü.
Onlar mesaj aldılar mı?
Hayır. Mayombe büyücülerinin sözlerini tutmadığını ve bir işçinin bedeninde cisimlenmiş bir tür iblisi özgür bıraktıklarını düşünüyorlardı. İşte bu nedenle de aşağı Kongo'dan gelmiş bütün göçmenleri öldürmek istiyorlardı. Kara büyüye ama daha çok da beyaz büyüye, yani 375 Holland and Holland Magnum'a inanıyorlardı.
Birden motorun gürültüsüne bir uçak uğultusu eklendi.
Şepik, dedi Morvan, beyaz gökyüzünde rahatça görülen bir çift motorlu silüetine doğru kafasını kaldırıp bakarken. 15 dakika içinde uçakta oluruz.
Karaya ayak bastıktan sonra babasını sorgulaması söz konusu olamazdı. İhtiyar bir kurt kapanı gibi kapanacaktı. Cevapları almak için bu son şansıydı. Döperneke diye enduro motorun gürültüsünü bastırmak için daha yüksek sesle sordu. Onu bir daha gördün mü?
Hayır, beyaz kurucular tarafından kovulduktan sonra ortalarda dolanmanın bir yararı olmadığını anladı. Ayrıca Cathy olayına adının karışmasından korkuyordu.
Neden seni ihbar etmedi?
Aptal mısın nesin? Cinayete suç ortaklığından benimle birlikte batardı.
Ondan hiç haber almadın mı?
Bir kartpostal filan mı demek istiyorsun? Hayır, ve asla almayı da istemedim. Onun Belçika'nın Valon bölgesinde bir yerlerde psikiyatrlığa devam ettiğini biliyorum. Birkaç sene önce de orada öldü. Bütün vücudunu saran kanser nedeniyle.
Geriye Maggie kalıyordu. Ervan Morvan'ın ona karşı hoşgörülü davrandığını ve ailelerin öfkesinden çekindiğini kabul edebilirdi. Ama neden onunla evlenmişti? Neden onu manipüle etmiş bir gorgonla yuva kurmuştu? Dipnot Gorgon, Yunan mitolojisinde keskin dişli, başında saç yerine canlı yılanlar olan korkunç dişi canavar. Çünkü Maggie onu istemişti. Bu ne derece doğruydu? Beyaz kuruculardan korktuğu için mi? Örtüşmeyen bir şeyler var. Kıyıya yaklaşıyorlardı. Cross palamarı tutmuş, can yeleğini çıkarmış olan Morvan çantaları şimdiden eline almıştı. Tekneden inmeye hazırdı.
''Bana her şeyi söylemedin.'' diye atıldı Ervan onu kolundan tutarak.
''Daha ne kaldı ki?''
''Neden Maggie ile evlendin? Neden çivi adam yakalandıktan sonra teslim olmadın? Birçok kusurun var ama sen asla korkup sinecek bir adam değilsin.''
Morvan durdu ve ona kocaman gülümsedi. Manda derisini çağrıştıran yüz hatlarında hem bir rahatlama hem de zafer kazanmış birinin ifadesi vardı. Her şeye karşın oğluna yüreğini açmış ve onun hayatını kurtarmıştı. Daha ne sormak istiyordu?
Bu hikayeyi anlatmaya başlarken öyle ya da böyle bitirmem gerektiğini biliyordum.
Bana cevap ver, neden evlendin? İhtiyar bacağını teknenin üstünden aşırdı ve ayağını suya daldırdı. Cross çoktan kıyıya çıkmış, dümenci motoru durdurmuştu. Herkes turuncu renkli can yeleklerinden kurtulmuştu. Ancak kurşun geçirmez yelekleri hala üstlerindeydi. Morvan elini oğluna uzattı ve onun karaya çıkmasına yardım etti.
Kathy kimsenin hiç gitmediği şehir dışındaki bir villada yaşıyordu. Cinayetin ertesi günü henüz cesedi dahi bulunmamışken adresini buldum ve evine gittim. Benimle alakalı bir kanıt olup olmadığını kontrol etmek istiyordum.
Herkes sizin birlikte olduğunuzu biliyordu.
Ben sana sorunlarından bahsediyorum. Evinde günlük ne bileyim ona benzer herhangi bir şey olup olmadığından emin olmak istiyordum. İşe yaramıştı.
Ne buldun?
Bir bebek. Kathy 2 ay önce benim babası olduğum bir çocuk doğurmuştu. Bu yüzden Lontano'ya gelmişti bana bunu söylemek için.
Bir bebek mi?
Bana bunu söyleyecek fırsatı da cesareti de asla bulamamıştı. Belki de bu her şeyi değiştirecekti. Son gece nihayet bunu söylemek için site radyosunda bana randevu vermiş olmalıydı. Hep bunu düşünüp durdum. Ama deliliğim çok daha baskın çıkmıştı.
Bir bebek ha?
Ervan repeat moduna takılıp kalmıştı. Dipnot repeat İngilizce tekrar anlamında. Sazlıklar büyük bir tiyatro perdesi gibi etraflarında hareleniyordu. Oyun bitmişti ama aktör aynı repliği tekrarlayıp duruyordu.
Bebeği bulunca neredeyse benim de senin gibi keyfim kaçmıştı diye devam etti Morvan. Bundan sonrası çok hızlı gelişti. Bir şekilde bu çocuk bütün şüpheleri, bütün sorunları ortadan kaldırıyordu. O benim oğlumdu, onu kabullenecektim. Ve ne kadar çılgınca gelse de Maggie, onun annesinin ölümünden sorumlu o kız, hemen onu yetiştirip büyütmeye talip olmuştu. Kucağında çocuk, yara bere içindeki suratı ve pansumanlarıyla bana o şaşırtıcı teklifi yaparkenki hali hala gözümün önünde. Eğer onunla evlenirsem sanki kendi çocuğuymuş gibi ölene kadar onunla ilgilenecekti.
Cross su kenarındaki çalıların diğer tarafından onları uyardı.
''Acele edin!'' diye bağırdı Fransızca. ''Burada bir şeylerin ters gittiğini hissediyorum.''
Morvan onu duymazdan geldi. Maggie iyileşmek, kendini toparlamak bahanesiyle Büyük Göller bölgesindeki Kisangani'ye gitti. 9 ay sonra herkese doğum yaptığını haber verdi. Bu arada biz evlenmiştik. Bir daha asla Lontano'ya dönmedik.
Ervan kıyıda hareketsiz kala kalmıştı. Bir temel kazığı gibi kaskatıydı.
O çocuk kimdi?
Morvan sevgi dolu bir hareketle onu ensesinden tuttu.
Sence?
78. bölüm. O anda silahlar patladı. Herkes kendini yere attı. ''Ni nani?'' diye bağırdı Morvan. Dipnot Swahili dilinde kim bunlar anlamında. Biraz ileride çalıların arasında hala ayakta duran Cross'a ''Mau mau!'' Paralı asker elinde silahıyla sanki yıkılması imkansız biri gibi görünüyordu. Ervan kafasını çevirdi ve hemen yanına yere uzanmış dümenciyi fark etti. Onun elinde de bir MK-12 vardı. Kuşkusuz Pontuazo'nun tüfeklerinden biriydi.
''Kaynaktan alım.''
Geri kalmamak için o da Glock'unu kılıfından çıkardı ve ağzına mermi sürdü. Babası karşılık vermeyi mi yoksa mermilerin arasından geçmeyi denemeyi mi emredecekti bilmiyordu Ervan. Şimdilik her yere sessizlik hakimdi. Kuşlarla böcekler bile susmuştu. Sadece Cessna'nın gittikçe yaklaşan uğultusu duyuluyordu. Uçakları gelmişti ama ona nasıl ulaşacaklardı? ''Kaç kişi görüyorsun?'' diye sordu Morvan, bu kez Fransızca olarak.
''En az 10.''
İhtiyar küfrü bastı ancak şaşırmış görünmüyordu. Bu yağmacılar için Morvan'ı nehrin üstünde bir piraguada yalnız ya da neredeyse yalnız kıstırma bir fırsat değil, reddedilmeyecek bir ikramdı. Ervan babasının onu kurtarmak için göze aldığı riskleri düşünüyordu. Yoğun ateş yeniden başladı, herkes yeniden yere yapıştı, burunlar balçığın içindeydi. Gregoire gözleriyle sürekli olarak çevresini tarıyordu. Kuşkusuz arkadan nehir tarafından gelebilecek bir saldırıdan korkuyordu. Mermiler vınlıyor, sazlıkların tepelerini biçiyor, gökyüzünün mavi enginliğinde kayboluyordu.
Ervan derin bir nefes aldı ve kafasını kaldırdı. Bu onun üçüncü çatışmasıydı ve artık alışmaya başlıyordu ve hatta bundan yararlanmaya.
Nehrin ışıldayan yüzeyi, mavi tuval üzerinde iyice belirginleşen yeşil kıyı şeridi, nem ve canlı yaşamla yüklü parıltılı ve sıcak hava, hatta ahengi, senkopu ve kontrapuntosuyla ölümü vurgulayan bir ilahi söyleyen silah sesleri. Tüm bunlar ona muhteşem ve son derece bakir bir heyecanmış gibi geliyordu. Sürekli ölümle burun buruna yaşadığı iki gün boyunca arınmış biri olarak belki de bakir olan oydu.
''Cross!'' diye bağırdı sonunda Morvan. ''Uçağa ulaşana kadar bizi koru.''
''Sen!'' Sanki dümancının bir adı yoktu. ''Sen tekneye dön ve hemen motoru çalıştır. Maden ocaklarına kuzeyden ulaşırsınız. Adamlarla birkaç gün dayanın, takviye güçle geri döneceğim.''
Adamlar cevap vermedi. Kuşkusuz Morvan kara kuvvetlerinde bu tür bir kabullenme biçimiydi.
Final noktası yeniden başlayan yoğun ateşle parçalanarak havaya saçılan yapraklar ve ağaç kabukları, küçük gayzerler halinde yerden fışkıran çamur oldu. Ervan hiçbir şey görmüyordu, ancak uçağın uğultusunu bir anda o denli yakınında duydu ki kendini yerden havalanıyormuş gibi hissetti. O halde iniş pistiyle aralarında sadece birkaç metrelik bir mesafe vardı. Çalıların arasından koşmaları gerekiyordu, mümkündü. Ardından sıkıştırılmış toprak pisti hızla geçmek. Bu çok daha riskliydi.
Beni takip et.
Morvan çantasını sırtına aldı, ayağa kalktı ve Ervan'ın gözüne bile ilişmemiş bir patikaya daldı. Ervan da peşinden. Kısa ve hızlı adımlar. Korkunç bir sıcak, yaprakların arasından süzülen ışık, Cessna'nın motoru. Hala çok yakında, koruluğun ötesinde uğuldamaya devam ediyordu. Ervan birden umutlandığını hissetti. Bu lanetli toprakları terk edecekti, kendini toparlayacaktı, elde ettiği bilgileri. Gelen saldırıyı görmedi. Morvan çalıların arasından bir şarjör boşalttı. Kurşunları yiyen kamuflaj giysili askerler birkaç metre geriye savruldular. Bir anda görüş alanları serbestleşti. Umulmadık bir şekilde laterit pistin üstünde Cessna yerden havalanmak için sabırsızca titriyordu. Morvan çevresini gözleriyle tarayarak koruluğun sınırına kadar ilerledi ve fısıldadı.
''Gidelim.''
Hızlandılar. Ervan her an bir kurşun yemeği bekliyordu ve bu olasılığın uçağa yaklaştıkça daha da arttığını hissediyordu. Sanki Kongo'daki tüm savaşlara katılmış gibi duran yamru yumru olmuş bir çift motordu. 100 metre... 50, 30. Uçağın kapısı açıldı. Binmek için hiçbir şey yoktu. Morvan Ervan'a eliyle basamak yaptı. Oğlan uçağın içine yuvarlandı ve elini babasına uzatmak için emekleyerek hemen ona doğru döndü. Mau Mau'lar nişan almaksızın ateş ederek onlara doğru koşuyorlardı. İhtiyarı yukarı çekmek imkansızdı. Tam bir mamut. Ervan biraz daha destek aldı ve tüm gücüyle onu çekti. O sırada kerosen kokusu yakıcı duman sütunları halinde havaya yayılıyordu. Cessna hareketlenmeye başladığında Morvan'ın bacakları hala boşluktaydı.
''Kapı!'' diye bağırdı pilot.
Ervan babasını tamamen içeri çekmek için kendini geriye doğru bıraktı. İkisi birlikte uçağın içine yuvarlandılar. Yolcu koltuğu yoktu, kask yoktu. Koltan çuvallarını taşımak için hazırlanmış ondüle metal zemin dışında hiçbir şey yoktu. Nefeslenme fırsatı bulamadan Ervan kapıya doğru gitti, kolunu uzattı ve arkalarında kalan piste son bir kez bakarak kapıyı kapatmayı başardı. Mandalını sabitledi ve ayağa kalkan babasını görmek için kafasını çevirdi. Morvan sabit gözlerle pilotun yanında oturan bir herife bakıyordu. Asker tıraşlı, üniformalı, yan pozisyonda geriye dönük oturan bir Tutsi.
''Bisinge, burada ne arıyorsun?''
Mumbanza seni düşünüyor.
Asker koltuğun arasından iki el ateş etti. Gregoire hiç bağırmadan kabinin içinde iki büklüm olurken kan zemine fışkırdı. 9 milimetreliği hala Ervan'ın elindeydi. Kolunu uzattı ve tetiğe bastı. Tutsi'nin beyni kokpitin ön camına yapıştı.
Suka diye bağırdı Rus.
Dipnot Suka, Rusça kancık orospu anlamlarında. Ervan silahını pilotun ensesine dayarken sol elini babasının kan fışkıran boynuna bastırdı.
Havalan lanet olası havalan, yoksa hepimiz gebereceğiz.
Cessna biraz daha hızlandı ve sonunda yerden tekerlek kesti. Ervan babasına baktı ve anladı. Olduğu yere yığıldı. Bu hareketsiz bedene sımsıkı sarıldığı sırada uçak gökyüzüne doğru çaresizce yükseliyordu.
32. Ayrımın sonu. Sayfa 337.